Plastik ve Ketojenik Beslenme Podcast'imizin 11. bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast'te daha önce de aktardığım üzere 4 ay gibi kısa bir sürede 16 kilo, toplamda da 20 kilodan fazla vermemi sağlayan, daha da önemlisi ruhsal ve fiziksel açıdan beni çok daha iyi bir seviyeye taşıyan ketojenik beslenme ve aralıklı oruç ile ilgili tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu sürece başladığımda yavrunum yaklaşık %29'lar civarındaydı. Yani obezite sınırındaydı. Şu an %10 civarında. Bugünkü bölümde size karbonhidrat ve şekerden bahsedeceğim. Bölümün konusu temelde yediğinizde ve yemediğinizde vücudunuzda neler olduğu ile ilgili olacak. Ketojenik beslenmeye başladığımdan beri bir kez bile hastaneye uğramadım. Evdeki ilgili ilgisiz tüm ilaçları, merhem ve kremleri çöpe attım. Bir kez bile eklem sakatlığı yaşamadım. Grip ve nezle olmadım. Neredeyse iki günde bir, özellikle de akşamları iş çıkışında başım çok ağrırdı. Artık onlar da tarih oldu. Umarım siz de benim kadar sağlıklı bir sürece girdiniz ya da bu podcast serisi size bir nebze olsa da ilham verir ve siz de bu yolculuğa çıkabilirsiniz. Bedeniniz 24 saat içinde yaşadığınız eviniz. Ona ne kadar iyi bakarsanız, bilimsel ve ispatlanmış şekilde ne kadar uygun ve doğru beslenirseniz eviniz o kadar sağlam, sağlıklı ve dış etkenlerden daha az etkilenen bir yuva haline gelir. Bu beslenme biçimini bir yaşam tarzı olarak vurgulamamın sebebi de bu yaklaşımdan kaynaklanıyor zaten. Doğru beslendiğiniz zaman zaten ilaç içmenize gerek kalmıyor. Zaten yanlış besleniyorsanız da ilacın bir faydası olmadığını biliyorsunuz. Sadece semptomları bastırıyor ve sonu öteliyor. Bu arada Instagram ketojenik yaşıyoruz hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Orada örnek menüler, ketojenik beslenme ve aralıklı oruca dair birçok ipucunu bulabilirsiniz. Apple Podcast'te sağlık kategorisinde geçen hafta ikinci sıradaydık. Desteklerinizle kocaman bir aile olduk. Çok sağ olun tekrar. Yeni bölümler için SoundCloud, Spotify ya da iTunes'dan abone olabilirsiniz. Beğenip yorum yazarsanız da teşekkür ederiz. Şimdi karbonhidratları biraz kıralım. Biyokimyacılar karbonhidratları molekül özelliklerine göre 3 ana grupta topluyorlar. Sindirimle alınan karbonhidratlar bağırsakta parçalandığında monosakkaritlere bölünüyor. Nedir bunlar? Şimdi kıralım. Monosakkaritlerden glikoz, bildiğiniz kan şekeri olarak tanımladığınız en temel şeker. Fruktoz, meyvelerde yoğun olarak bulunan şeker. Galaktoz, süt şekeri olarak da biliniyor. Laktozun bağırsaklarda parçalanmasından sonra oluşur. Sükrozu duymuşsunuzdur belki. Sofra şekeri, yani bildiğiniz küp şeker veya toz şeker. Nişasta, buğday ürünleri, mısırda, pirinçte, patateste bulunur. Nişasta karbonhidratları amilopektin A, B, C olarak 3 alt gruba ayrılır. Bunların sindirimi farklı olduğundan bilinmesinde fayda var. Selüloz bitkilerin şeklini veren ve bitkiye adeta iskelet gibi sertlik kazandıran bir karbonhidrat türüdür. İnsanda selüloz enzimi olmadığından insanlar selülozu sindiremez. Karbonhidratların memelilerde vücut içerisindeki depo şekli bu yüzden glikojendir. Yani bildiğimiz şeker. Yeri gelmişken vücudumuzdaki enerji kaynaklarının dağılımını gözden geçirelim. Hani hep deniyor ya, karbonhidratlar enerji kaynağıdır, karbonhidratlar işte olmazsa ya da işte karbonhidratı kestim, işte spor performansım çok düştü, verimliliğim azaldı vesaire gibi. Şimdi bu durumu biraz daha yakından inceleyelim. Karbonhidratların vücuttaki depo miktarı türden türe göre değişir. Ben şimdi örneği kendi üzerimden vereceğim. Ben yaklaşık 70 kiloyum. Şimdi 70 kilo bir insanda, yani yağ, protein ve karbonhidrat olarak bölersek, yağ dokusunda trigliserit yaklaşık 15 bin gram, yani 15 kilo civarı, kas proteini 6 bin gram, yani 6 kilo civarı, karbonhidrat deposunda kas glikojeni, karaciğer glikojeni ve dolaşımda bulunan kan şekeri olarak ayrılıyor. Bu da kas glikojeni yaklaşık 120 gram, karaciğer glikojeni yaklaşık 70 gram, dolaşımda bulunan kan şekeri de yaklaşık 5 gram. Şimdi bir yağın 1 gramının 9 kalori, proteinin ve karbonhidratına yaklaşık 4 kalori olduğunu düşünürsek, bunları 4 ile çarpıp aşağı yukarı yağdan 135 bin kalori, kastan 24 bin kalori, karbonhidrat deposundan da 480, 280 ve 80 kalori toplamda alabileceğimi düşünebilirsiniz. Şimdi 70 kilo bir ağırlığın erkeğin vücudunda kas hücresinde yaklaşık 120 gram, karaciğer hücresinde ise yaklaşık 70 gram glikojen var dedik. Bu kırılıma göre şimdi nedir? Vücudumuzda 3 adet yağ deposu, yakıt deposu olduğunu özetledik. Nedir bunlar? Yağ, protein ve karbonhidrat. Şimdi en önemli yakıt deposu yağ. 135 bin kalorilik bir yağ deposu var aşağı yukarı 70 kilo bir insanda, bir erkekte. Yani ne bu? Örnek verelim. Su ve mineral almak kaydıyla bu enerjiyle hiç bir şey yemeden İstanbul Münih arasında yürüyebilirsiniz. Diğer önemli yakıt deposu protein. Neydi burada? İşte çarptık 4 ile 24 bin kalorilik protein var. Karbonhidrat deposu yağ ve protein deposunun yanında lafı edilemeyecek bile düzeyde az. Toplamda 840 kalori. Yani 1000 kalori bile değil. Milyonlarca yıl içerisinde vücudumuz doğayla bu depo şekliyle adapte olmuştur. Yani şimdi bunun bir anlamı olması lazım. Hep podcastlerde işte Instagram'da vesaire söylüyoruz. Nedir bu? Doğayla baş edebilmek için vücudumuz yakıt sistemi olarak yağ karbonhidrattan daha çok güveniyor. Öyle ki depo oranları bile belirgin derecede farklı. Yani tekrar hatırlatıyorum rakamı. 135 bin kaloriye 840 kalori. Arada uçurum var. Yani yağ depolamayı biliyorsak yağ yakmayı da biliyoruz demektir. Yani vücudumuz yağ yakmaya zaten adapte olmuş durumda. Kas hücresi glikojeni başkalarıyla paylaşmayı sevmiyor ve acil durumlar için kendisine saklar. Aniden bir stresle karşılaşırsa hızlıca bunu yakıda çevirmek için. Bu hep böyle. Şimdi karaciğer hücresi 70 gramlık bir depo kapasitesiyle daha paylaşımcı. Vücudun ihtiyacına göre şekeri kontrollü olarak salıyor. Bu şeker de sandığının aksine beyne değil kandaki al yuvarlara yani eritrositlere besin sağlamak için gerekli. Bunların çekirdeği yok. Dolayısıyla ince kılcal damarlardan hücre zarı yırtılmadan kolayca geçebiliyorlar. Aslında bir kese gibiler. Hemen şekilden şekle giriyorlar. Al yuvarlarda bir enerji santrali olarak da mitokondri de yok. Bu yüzden yağ da yakamıyorlar. Çünkü yağlar ancak mitokondride yakılabilirler. Al yuvarlar kandaki glikozu hücre içine alıp hücre içi sıvıda kısmen enerji yapmaya yetecek kadar organizma olmuşlardır. Al yuvarlar glikozu içeri alırken insüline de ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü farklı mekanizmaları var. İşte bu yüzden yakıt olarak sadece glikozu kullanabiliyorlar. Yani bu kadar uzun olunca anlattığım şeyin sonunda bu. Diğer bir deyişle kanımızdaki şimdi 70 gram insanlar örnek veriyoruz dedik. 5 gram şeker bu al yuvarların içindeki eritrositlerin hakkı. Beyin hariç vücudumuzdaki diğer trilyonlarca hücrenin yakıt olarak bir şey kullanması lazım. Serbest yağ asidi ve bir yağ yakım ürünü olan keton cisimlerini kullanabilirler. Güzel yere geliyoruz. Beyin dokusu, hücresi ve al yuvarlar hariç tüm organlar yağ asidini yakın olarak kullanabilirler. Kan-beyin bariyeri olarak isimlendiriliyor bu. Oldukça sıkı bir bariyer yağ asitlerinin beyine geçmesini engelliyor. Ancak karaciğerde yağların yakılmasıyla açığa çıkan keton cisimleri çok küçük yapılı olduklarından bu bariyeri kolayca aşıp yakıt olarak beyinde kullanılabilir. Geçen bölümde anlattığımız gibi yani petrol ve benzin olarak düşün. Araba petrolü yakamaz ama işlenmiş petrolü yani benzini yakıttır kullanır. Aynı şekilde beyin bunu enerji olarak kullanamıyor ama karaciğerde yağların yakılmasıyla açığa çıkan keton cisimleri benzin gibidir. Bu bariyeri aşar ve beyinde yakıt olarak kullanılabilir. Yani vücudumuzun temel enerji ihtiyacını keton cisimlerinden karşılayabiliriz. Yukarıdaki durumu, az önce anlattığım durumu nasıl özetleyeyim? Karbonhidratlar çok zararlı ki vücudumuz bu yakıt sistemini pek tercih etmez ve yağlara çevirir. Yani vücudumuz yağlara çok güvenir. Yağlar kötü, karbonhidratlar iyi olsaydı doğa vücudun şeklini 15 kilo glikojen 70 gram yağ olarak yapmaz mıydı sizce? Ama burada bakın tam tersi yağda 15 kilo yağ 70 gram karbonhidrat olarak tam tersi bir durum var. Dolaşımda bulunan anlık kan şekeri sadece 5 gram. Şimdi bu 5 gram ne demek? Şimdi bir kan tahlili yaptınız, kan ölçümü yaptınız ya da kan keton ölçümü yapıyorsunuz. İşte cihazda bir şey yazıyor. 100 yazıyor, 105 yazıyor vesaire falan filan. Yanında mini mg bölü dl diye bir ibare var. Bu ne demek? 100 mililitre kanda 100 miligram şeker var demek. Bu durumda 1 mililitrede yani yaklaşık 1 litrede 1 kiloda ne kadar var derseniz 1 miligram var. İnsan vücudunda da aşağı yukarı 5 litre olduğuna göre 5 litrede 5 gram şeker var demektir. 5 litrelik suya 5 gram şeker atsanız ne olur? Muhtemelen tadını bile alamazsınız. Hiçbir şekilde yani bunu hissetme ihtimaliniz bile yok. Ama Bugün dahiliyeciler kan şekeri 125'in üstünde çıktığında size şeker hastası diyorlar. Bu ne aşağı yukarı, yani 100'ü değil, 125'i 5 ile çarpsanız aşağı yukarı 6.25, yani 6 grama isabet ediyor. Yani açken kanınızdaki şeker oranı 5 gramdan 6 grama yükselirse, yani 1 gram artış bile sizi şeker hastası yapmaya yetiyor. Şeker zaten vücutta toksik ve zehirli olarak kabul ediliyor. Derhal uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Peki nereye atacak bu vücut bu şekeri? İşte uzaklaştırırken depo şeklini karbonhidrat olarak yapmıyor, yağ olarak yapıyor. Bu işi de işte insülin koordine ediyor. O yağlar ondan sonra bir yerlerde birikiyor işte vücudunuzda, biliyorsunuz. Bunları göbeğinizde, baseninizde vesaire vesaire. Bu durumda açlık ve kıtlık ortamlarında yeterince su, mineral ve vitamin alırsanız ne olur? Çok basit cevap. Vücudunuzda bu depo olarak biriken yağları enerji olarak kullanabilirsiniz ve bir aydan fazla hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu kadar yağ deposunun anlamı ne şimdi? Eski çağlara dönelim, yine oradan örnek vereceğim. Her avlanmaya çıktığımızda eve dönmüyorlardı. Günlerce, hatta haftalarca starvasyon, yani ne diye geçiyor bu tıp dilinde, şiddetli açlık olarak tanımlanan sürece sürekli giriyorlar. Yani sadece kendileri de değil, yani işte mağarada yaşayan çoluğu çocuğu vesaire hepsi, yani eski kabileleri falan düşünün. Sadece su içerek ve belki bulabilirlerse işte zehirsiz bitki kökü, tek tük yabani meyve ya da yenebilir bitki yapraklarıyla besleniyorlar. Aslında bir çeşit oruç tutmak zorunda kalıyorlar. Hani hep bu söylediğimiz aralıklı orucu aslında zorunlu olarak tutuyorlar. Bu zorunlu oruç sırasında depolanmış bir şeylere ihtiyaç duyuyorlar, yani yaşamsal faaliyetlerinin devam etmesi için. Şimdi bu şiddetli açlık, starvasyonla ilgili bilimsel araştırmalar diyor ki 48 saatten sonra organizma bu zorunlu açlığa hızlı adapte oluyor. Yani ketonlar sayesinde tabii, çünkü bu açlık süresi arttıkça vücut karaciğer keton üretiyor ve enerjiye dönüştürüyor bunları. Vücudunuz fazla sıkıntı çekmeden haftalarca yaşayabilir diyor. Ve bunu söylüyor araştırmalar. Yani şiddetli açlığın ilk 48 saati zor, daha sonrasında hiçbir problem yok. Tabii şimdi bunu söyleyip amaç kimseyi şiddetli açlığa özendirmek değil. Aman zaten ben doktor vesaire değilim. Yani böyle bir şey olamaz. Amaç bu şiddetli açlığın ve starvasyonun ne oldu? Yani insanoğlunun 2,5 milyon yıllık bir evrimsel süreci var. Bu ve bu vücut yağ yakma sistemine göre adapte. Çünkü ortamda o kadar karbonhidrat, yani şu anda şu son 50 yıldaki kadar markete girdiğinizde, kafanızı çevirdiğinizde her yerdeki kadar, restoranlardaki kadar karbonhidrat yoktu. Yani aslında insan vücudu mükemmel bir yağ yakma makinesi. Ancak bu makineye yaklaşık 100 yıldır yakıt tankına sürekli karbonhidrat konuyor. Bu makineyi sürekli hastalandırıyorsunuz ve ondan sonra milyarlarca dolar verip tamir ettirmeye çalışıyoruz. Yani şu anda sağlık endüstrisi tamamen bunun üzerine dönüyor. Şimdi evet, buraya kadar ne oldu? Başta da söyledim. Karbonhidratları yedik. Glikoz olarak da kana karıştırdık. Bundan sonra ne oluyor vücudunuzda? Şimdi bir de ona bakalım. Örneğin diyelim 2 dilim ekmek yediniz. Çok zararsız gibi gözüküyor değil mi? Bu ekmeğin içinde 2 çorba kaşığı şeker var. Şimdi nasıl yani diyeceksiniz. Evet, maalesef böyle. Bu yediğiniz ekmek dilimlerinin büyüklüğüne göre 20 ila 30 gram arasında saf glikoz demektir. Bildiğin saf şeker demektir. 30 gramdan bahsediyoruz. Yukarıda az önce ben ne anlattım? 5 litre kanınızda sadece 5 gram glikoz var demiştim. Yani siz şu anda sadece 2 dilim ekmek yiyerek 30 gram aldınız. 6 grama çıktığınızda zaten şeker hastası oluyorsunuz ve tehlike sinyalleri çalıyorken şu an sizin vücudunuzda 30 gram var. Daha fazla şekerin yok edilmesi lazım. Şimdi vücut bu işlem için ne yapıyor? Çok önemli bir hormon var. Hep zaten bahsediyoruz. İnsülin. Pankreas içinde beta hücreleri saniye saniye kan şekerini kontrol ediyor. Tabii ki de hiçbir şey tesadüfe bırakılmıyor burada. Yani vücudunuz muhteşem çalışıyor bu konuda. İnsülin hormonu sayesinde vücudunuza gelen bu bol miktarda glikoza bir yer aranır. Yani bunu 5'e çekmesi lazım. Geri kalanın bir yere gitmesi lazım. Hücre içine glikoz öyle rastgele de giremiyor. İnsüline ihtiyaç var. Ancak stok yeri sınırlı. Önce karaciğere, sonra da kas hücresine başvurur. Şeker lazım mı diye sorar. az önce bahsettiğim gibi bu iki organda da şeker deposu, glikojen zaten var. Bu stokların da bir kapasitesi var. Karaciğerde zaten 70 gram varsa, şimdi karaciğer unut. Karaciğer zaten bunu kabul etmiyor. Kaslarınızdaki stoklarda doluysa, şimdi bu şekerin bir yere gitmesi lazım. Herhangi bir hücrenin içine zorla sokamazsınız. Herhangi bir hücrenin bir enerji düzeni var. İnsülin önce karaciğere, yani insülin salgısıyla karaciğere yeniden başvurulur. İnsülin ayrıca böbrek, beyin, akciğer ve yağ dokusuna yağ sentezi yapması konusunda emir yağdırır. Yani lipogenesis diye bir tanım var. Nedir bu? Glikozdan yağ sentezleyin. Yani vücuda böyle bir komut gidiyor. Glikoz hücre içinde mitokondriler sayesinde bir dizi reaksiyonla serbest yağ asitleri oluşturur. Bir gliserol köküne 3 adet serbest yağ asidi bağlanınca bununla da artık trigliserit olur. Yani trigliserit hep duyuyorsunuz ya, işte HDL, LDL, trigliserit vesaire. Bunun adı buradan geliyor. Kanda trigliseritler bu durumda hızla artıyor. Karaciğer glikojen stokları dolu olduğu için ve glikozun bu yüksek seviyeleri vücut için kabul edilemez olduğundan, az önce saydığımız süreç aracılığıyla bir gliserol molekülüne 3 adet yağ asidi bağlanır, trigliserit oluşur ve kana geri gönderilir. Yani aslında şeker şu anda yağa dönüştürülüyor. Trigliseritin asıl depo yeri yağ hücresidir ve depolanmak üzere büyük bir çoğunluğu yağ dokusuna gönderilir. Aşırı trigliserit üretimi yıllar yılı sürdürülürse yağ dokusuna ilave olarak hem karaciğer hem pankreas yağ depolayabilir. Böylece aslında hep duyduğunuz işte karaciğer yağlanması, işte damar içi yağlanma bilmem ne vesaire vesaire, bunlar oluşur, bunları duyarsınız. Yani aslında iki dilim bir ekmekle şu an vücudunuza ne gibi bir zarar veriyorsunuz şu an görmüş oldunuz. Karbonhidratların yıkım ürünü olan glikozdan ve proteinlerin yıkım ürünü olan amino asitlerden insülin sayesinde yağ sentezi gerçekleşiyor. Yani insülin çok büyük bir görev yükleniyor burada. Diğer bir deyişle ne kadar çok karbonhidrat, o kadar çok insülin ve yağ asit sentezi ve en nihayetinde o kadar çok trigliserit demek. Haliyle trigliseritler sağda, solda, en çok göbekte, basende vesaire, koltuk altlarında depolanıyor. Çünkü bir vücudunuz var, bir yerde depolanması lazım bunların. Hani bir deponuz, RDN'iniz vardır. Oraya böyle kullanmadığınız eşyaları atarsınız. Onlar orada birikir birikir ya. Aynı öyle bir durum oluşuyor şu an vücudunuzda. Şimdi olayı ketojenik beslenme ve aralıklı orucu, az önce anlattığımız hikayeye bağlayalım. Oysa vücudunuzda insülin salgılattırmayacak kadar, insülininizi düşük tutacak kadar çok az miktarda karbonhidrat alırsanız, ki ketojenik beslenmede bunun sınırı 20 gramın altındadır. Protein alımını da abartmazsanız, yani makrolarda hep anlatıyoruz ya, %70 yağ, %25 protein, %5 karbonhidrat diye. İşte o %5 20 gram. Yani protein alımını da makronuza göre yaklaşık bir %20-25 aralığında tutarsanız bu 60 ile 100 grama tekabül eder. Sağlıklı yağlardan da bolca tükettiğiniz zaman enerji üretiminiz, yani denklem, keton cisimlerine kayar. Bu sayede trigliserit sentezlemezsiniz. Bu sayede insülin hormonuna hiç ihtiyaç duymazsınız. Ketojenik beslenme dediğiniz şey işte tam olarak budur. Yani bu kadar zamandır anlattığımız, Instagram'da vesairede bahsettiğimiz aralıklı oruç ve ketojenik beslenme nedir? Aslında bir diyet ya da işte birinin bulduğu bir icat değil, vücudunuzun doğal çalışma mekanizmasıdır. O yüzden bu zaten ketojenik beslenme bir beslenme sanatıdır diyoruz hep. Yani bu yeni bulunmuş bir şey değil. Zaten olan bir şey ve vücudunuzda bu tarz bir reaksiyona yol açan ama vücudunuzun doğal hareketidir. O yüzden de ketojenik beslenme bir diyet değildir. Ketojenik beslenme bir beslenme sanatıdır. Evet. Ne oluyor böyle beslendiğiniz zaman? Kanınızdaki trigliserit değeriniz düşüyor. İyi kolesterol olan HDL'niz yükseliyor. Göbek çevrenizde, baseninizde, kol altlarınızda, sağda solda anlamsız yağ birikintileriniz oluşmuyor. Olan yağlarınız da hızla erimeye başlıyor. O işte hep gördüğünüz ideal vücut formuna kavuşuyorsunuz. Hatta tansiyonunuz düzeliyor, şeker hastalığınız da ortadan kalkıyor. Çok güzel değil mi? Ketojenik beslenme sonsuz bir yaşam vaat etmez size zaten. Sorunsuz bir yaşam vaat eder. Ya bir önceki bölümde hatırlarsanız medeniyet hastalıklarını konuşmuştuk. Oturup medeniyet hastalıklarının size geleceği günü beklemeyin. Bu yaşam tarzı diğer diyetler gibi bıktırıcı, usandırıcı bir beslenme şekli de değil bu arada. Bu dediğimiz gibi yani vücudun zaten doğal çalışma mekanizması. Ketojenik beslenme tarzı size kendinize iyi bakmayı önerir. Yani nasıl yaratıldıysanız o şekilde yaşamanızı önerir. Hayat nasıl olsa geçiyor. Kendinize bu yaşam biçimine bir 6 ay ayırın. Ondan sonra zaten ömür boyu sürdürme disiplinine ulaşıyorsunuz. İşte ben yani tamamen başta da söyledim. Kilo verme amaçlı başladığım bu yolculukta bambaşka bir noktaya ulaştım. Ve bu zaten tesadüf değil, olması gereken bu. Karşılığında zaten bu 6 ay kendinize ayırırsanız gerçekten sağlıklı ve mutlu bir yaşam alıyorsunuz. Ketojenik beslenme sayesinde neler olabilir? Doğal açlık ve iştah kontrolü sağlarsınız. Ağır spor yapmanıza bir kere gerek kalmaz. Ya ben yapmıyorum şu anda eskisi gibi. Ben normalde haftanın 6 günü crossfit antrenmanı yapıp günde çift antrenman yapan birisiydim. Yapmıyorum. Kilo kaybı ve kilo kontrolü sağlarsınız. Zihinsel berraklık yaşarsınız. Bu böyle hakikaten yani örneği belki izlediyseniz Matrix'teki Neo'dan vereceğim. Hani son sahnede artık Agent Smith de kafasını çevirip böyle hani dövüşüyor ya. Tam olarak bu oluyor. Yani birçok şey sizin için yani normal yaptığınız şey hayatınızı da kolaylaştırır hale geliyor. Problem çözme yeteneğinizde yani kendi kendine bir artış oluyor. Çünkü beyninizi daha iyi kullanıyorsunuz. Çünkü beyninizin enerji kaynağı artık ketonlar oluyor. Ve çok fazla zaten vücudunuzda doğal olarak olduğu için ve üretildiği için otomatikman zaten problem çözme yeteneğiniz artıyor. Daha kaliteli uyuyorsunuz. Kan şekeriniz etkin olarak daha kontrol oluyor. İnsülin hassasiyetiniz artıyor. İnsülin direnci diye bir şey olmuyor. Kan basıncınız kontrol oluyor. İyi kolesterolünüz yükseliyor. Trigliserit seviyeniz düşüyor. Küçük küreli yani kötü kolesterolünüz yani LDL'niz düşüyor. Bitmeyen bir enerji hissiniz oluyor. Bunu daha önce anlatmıştım. Böyle karnınızda kelebekler uçuşuyor gibi bir durum var. Yani sürekli böyle işte bir şeyler yapma ihtiyacı bir enerji hissiyatınız oluyor. Yani bir sürü modern hastalığınız varsa mesela en aklıma gelen işte reflü. Reflünüz azalıyor. İşte cinsel fonksiyonlarınız düzeliyor. Doğurganlığınız artıyor. Bağışıklık sisteminiz güçleniyor ki bu dönemde en çok insanların araştırdığı, yapmak istediği, merak ettiği bir süreç. Bu çok önemli bir şey. Bağışıklığınız inanılmaz yükseliyor. Söyledim ya size zaten ya ben yaklaşık bir senedir grip ya da nezle olmadım. Bunun için hiçbir şey yapmıyorum bu arada. Herhangi bir takviye vesaire kullanmıyorum. Yaşlanmanız yavaşlıyor. Bilinç ve hafızanız çok dinç kalıyor. Egzersiz kapasiteniz inanılmaz artıyor. Yani burada bu işten doğrudan ya da dolaylı yoldan para kazanan işte spor hocaları, işte beslenme uzmanları şu anda muhtemelen beni linç edecek ama ben karbonhidratla beslenip spor da yaptım. Şu anda ketojenik beslenerek de spor yapıyorum. Amatör lisanslı olarak bir sürü sporla uğraştım. Yan sporlar yapıyorum, ekstrem sporlar yapıyorum. Bunların hepsinde inanılmaz bir kapasite artışım var. Hani kendi üzerimde denediğim için söylüyorum. Bu bir yerden okuyup da işte gördüğüm birinin anlattığı bir şey değil. Bizzat kendi üzerimde uygulayarak denediğim bir şey. Egzersiz sonrasında daha hızlı toparlanma. Yani eskiden mesela bir antrenman, kol antrenmanı yapıyordum. İşte iki gün kolum ağrıyor ya da işte başta da söyledim. Bazı sakatlıklarım oluyordu benden kaynaklı olarak. İşte esnemediğimden dolayı ya da eklem yapılarım. İşte karbonhidratla beslendiğimden dolayı vücut içi biriken bir takım zararlı etkenlerden dolayı egzersiz sonrası inanılmaz bir toparlanma var. Anksiyete diye bir şey kalmıyor. Yani kafanızda gereksiz endişe vesaire olmuyor. Moraliniz durup dururken inanılmaz yükseliyor. Ya her güne böyle amaçsızca ya çok böyle hani bayram sabahı uyanırsınız başucunuzda işte ayakkabılarınız durur ya. Her sabah öyle uyanıyorsunuz. Yani çok çok bunu anlatamam. Yaşamanız lazım. Zaten şu an bunu dinleyip şu an ketojenik beslenme içerisinde olanlar ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Bu bölümün de sonuna geldim bu arada. Çok keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çok da dinlenecek bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü ketojenik beslenme ve aralıklı orucun aslında bir diyet olmadığını ve insanın temelinde olan bir yaşam tarzı ve beslenme sanatı olduğunu biraz daha işte bilimsel olarak anlatmaya çalıştık. İnşallah siz de çok keyif almış ve çok beğenmişsinizdir. Size daha önce de aktardığım bir konu var, onu tekrar aktaracağım. Ben beslenme, spor ya da sağlık uzmanı değilim. Burada anlattığım, Instagram'da paylaşılan tüm bilgiler kendi yaşadıklarımdan ibaret. Bunların hiçbirisi herhangi bir tavsiye içermiyor. Herhangi bir yönlendirme içermiyor. Aralıklı oruçla beslenecekseniz ya da ketojenik beslenmeyi düşünüyorsanız öncesinde, sonrasında ya da süreç boyunca bir beslenme uzmanından mutlaka destek alın. Mutlaka doktor kontrolünde ve doktorunuzun izni dahilinde okuduklarınızı, dinlediklerinizi uygulayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.